Ayrım 5.
1. Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devleti Türkiye'nin sorunudur. 2. Kürt devleti Türkiye'nin kontrolünde olmalı. 3. Türkiye, Kuzey Irak'taki Kürt devletini tanırsa biz de PKK'yı etkisizleştiririz. 4. Türkiye, Musul Kerkük'e inebilecek. 5. Saddam, kuzeydeki toprakların kopmasına izin vermezse ortak operasyon yaparız. 6. Kuzey Irak'taki Kürt askeri gücü takviye edilecek. 7. Türkiye'nin Kerkük-Musul bölgesindeki petrol bölgesine inmesi sağlanacak ve bu petrollerden Kürt devletine pay verilecek. CIA Başkanı Kerkük-Musul senaryosunu yeniden Türkiye'nin önüne koyuyordu. Doç'un tehdidi de çantasındaki önerilerinin içindeydi. Türkiye'nin Amerika'dan uzaklaşan hatta kukla devleti önlemeye dönük eylemleri CIA Başkanı'nın Ankara'ya gönderilmesine neden olmuştu. CIA Başkanı daha sonra ya büyüyeceksin ya küçüleceksin formülasyonu olarak sıkça duyulacak olan tehdidi gündeme getiriyordu. CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelip bu tehditleri gündeme getirmesine neden olan bir başka önemli gelişme, savaş nedeniyle ilişkileri bozuk olan İran'la Irak arasındaki yakınlaşmaydı. ABD'nin birbirine karşı kullanmaya çalıştığı İran ve Irak, Türkiye ve Suriye ile birleşebilirdi ve bu durum kukla devleti önlemenin yolunu açabilirdi. Amerika işte bu nedenle Kuzey Irak'a yeniden daha güçlü bir şekilde el attı. ABD Dışişleri'nin Kuzey Körfez Dairesi olarak bilinen Kürt masasının sorumlusu Robert Dosh, kolları sıvayarak iki Kürt grubu bir araya getirmek için çalışmaya başladı. Bu sürecin sonunda Ağustos 1995'te ABD, Kürt grupları barıştırmak için yeni bir girişim başlattı. Dosh, Talabani ve Barzani'ye birer ultimatum göndererek İran ve Irak yönetimlerinden uzak durmaları için uyardı. Sonuncusu Aralık 1995'te olmak üzere İrlanda Dublin'de 3 ayrı toplantıda Kürt gruplar uzlaştırılmaya çalışıldı. Toplantılarda Türkiye'de gözlemci bulundurdu. Dublin toplantılarının sonunda ABD, Kürt grupları önemli ölçüde kontrolü altına almayı başarmıştı. KDP ve KYB arasındaki sorunlar çözülmemiş, ancak Barzani Irak'la girdiği stratejik işbirliğinden uzaklaştırılmıştı. Eşref Bitlis Planı. Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin önüne iki seçenek koyuyordu. Birincisi, bölge ülkeleriyle birleşip Amerika'nın müdahalesini sınırlayarak kukla devleti önlemekti. İkinci seçenek, bölgesel inisiyatife sırt çevirip ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmek, yani kriz bölgelerine müdahale misyonunu benimsemekti. O dönemde güçlenen eğilim, Kürt grupları Bağdat'la anlaşmaya zorlayan bölgesel inisiyatif politikasıydı. Türkiye bu eğilimi daha sonra hakim çizgi haline getirecekti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, kukla devlete karşı bölge ülkeleriyle sorunu çözme politikasını oluşturan ve bizzat uygulayan kişiydi. Orgeneral Bitlis'in adıyla anılan bu politikaya göre Barzani ve Talabani ile sınır güvenliği ve PKK'ya karşı mücadele konusunda anlaşıp onları ABD'den kopararak Irak yönetimiyle anlaşmaya teşvik etmek amaçlanıyordu. Ancak bu politika Demirel İnönü hükümeti ve özellikle dışişlerindeki Amerikancı lobi tarafından baltalandı. Orgeneral Eşref Bitlis, Barzani ve Talabani ile bu politikayı konuşuyor, onları ikna ediyor, hemen arkasından dışişleri aracılığıyla hükümet başka bir politikayı dayatıyordu. Bu çelişmeyi anlatan tipik bir örnek 31 Ekim 1992 günü yaşandı. Orgeneral Eşref Bitlis, Barzani ve Talabani'nin Ankara temsilcilerini karargaha çağırdı. Orgeneral Bitlis'ten başka üst düzey subaylar da görüşmede bulunuyordu. Orgeneral Bitlis, Kürt grup temsilcilerine şöyle diyordu. Söylediklerimi yazın. Sizinle PKK'ya karşı mücadele konusunda anlaşmıştık. Oysa şimdi siz PKK ile anlaştınız. Gerekirse bütün Kuzey Irak'a girer ve olayı bitiririz. Orgeneral Bitlis'i çileden çıkaran olay 30 Ekim'de PKK'nın KDP ile yaptığı anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre PKK Kuzey Irak'ta silahlı faaliyette bulunmayacak ve Kuzey Irak'taki sözde hükümetin çizdiği sınırlar içinde faaliyet gösterecekti. PKK Barzani'ye biat ederek Kuzey Irak'ta varlığını sağlamlaştırıyordu. Aslında Türkiye'nin 1991'den bu yana yürüttüğü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonların tümünde KDP ve KYB'nin yerel düzeyde PKK ile dayanışma içine girdiği biliniyordu. Ancak bu anlaşmayla bu dayanışma alenileşiyor ve resmiyet kazanıyordu. Orgeneral Bitlis'in Kürt grup temsilcilerine söylediklerini duyan Başbakan Demirel, olmaz böyle şey diyordu. Kürt grupların temsilcileri bir gün sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor ve merak etmemeleri Türk ordusunun Kuzey Irak'ta kalıcı olmayacağı söyleniyordu. Bununla da yetinilmeyecekti. 5 Kasım 1992 günü Dışişleri Bakanlığı'ndan iki üst düzey temsilci, İstihbarat Dairesi Başkanı Cenk Doğatepe ile Irak Dairesi Başkanı Türkekul Kurttekin, Demirel'in aynı mesajını Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani'ye götürüyordu. Devlet içinde kukla devletin bölgesel işbirliğiyle engellenmesi taraftarlarıyla Amerikancılar arasındaki bu çelişme yıllar boyu derinleşerek devam etti. Bazen kurumlar yer değiştirdi ama devlet içindeki bölge merkezli politika yanlılarıyla Amerikancılar arasında kıyasıya rekabet hep sürdü. Yine de Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla bu politikanın sonucunda Türkiye, İran ve Suriye arasında merkezde Kuzey Irak olmak üzere bölge güvenliği konulu toplantılar başladı. Toplantıların ilki 14 Kasım 1992'deydi. Fakat bu görüşmeler ancak 3 yıl sürebildi. Bu arada Türkiye'nin bölgesel işbirliği politikasına sabotaj yapmak üzere çok kritik bir olay yaşandı ve Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı 17 Şubat 1993'te sabotaj sonucu düşürüldü. Orgeneral Bitlis'in uçağının düşürüldüğü günler ABD'nin Türkiye'ye olağanüstü yüklendiği günlerdi. PKK artık belli kentlerin kontrolünü sağlayacak duruma gelmiş, Güneydoğu'daki silahlı saldırılarını üst seviyeye çıkarmıştı. Türkiye, PKK'ya karşı sınır güvenliğini sağlamak için Kürt grupları kullanmaya karar vermiş ve bunun gereklerini yapıyordu. PKK'ya karşı gayri nizami harp için oluşturulan bazı örgütler de o günlerde denetim dışına çıkmaya başlamıştı. Körfez Savaşı'nın sıcak çarpışma dönemi bitmiş, Kuzey Irak denetim dışı bir bölge olarak uluslararası terör ve uyuşturucunun önemli noktalarından biri haline gelmişti. Başta CIA olmak üzere onlarca ülkenin istihbarat örgütü, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarının kıyısındaki bu adı konulmamış devletçiye yerleşmişti. Türkiye'ye yönelik her türlü iç karışıklık yaratma eylemi finansmanından operasyon planına kadar buradan gerçekleştiriliyordu. Bütün bu organizasyonun tepesinde çekiç güç vardı. Çekiç gücün Zaho'daki askeri koordinasyon merkezi, bölgedeki yüzlerce NGO'nun koordinasyonundan da sorumluydu. Orgeneral Bitlis hem çekiç gücün hem de NGO'ların faaliyetlerini saptamış, Genelkurmay'a ve Özal'a rapor etmişti. Orgeneral Bitlis, otorite boşluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Kürt grupların Bağdat yönetimiyle anlaşmasını sağlamaya çalışarak Washington'ın kuyruğuna basmıştı. Bu nedenle uçağına düzenlenen bir sabotajla şehit edilecekti. Suikast, Amerikan kontragerillasının tepesinde bulunan ve 2000 yılındaki hileli seçimle iş başına gelen Bush yönetiminde başkan yardımcısı olan Dick Cheney'in emriyle gerçekleştirilmişti. Orgeneral Bitlis tarafından hazırlanıp Genelkurmay Başkanlığı'na verilen raporda hem çekiç güç karargahının suçları Hem de Irak'taki kanadı MCC'nin suçları liste halinde sıralanmıştı. Orgeneral Bitlis'in Birleşik Görev Kuvveti yani çekiç güçle ilgili raporundan bazı satır başları şöyle. Birleşik Görev Kuvveti'nin ABD'li komutanı kendi üst makamlarıyla yaptığı yazışmalarda Türk Kürdistanı, Irak Kürdistanı gibi Türk görüşlerine ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanıyor. İncirlik Birleşik Görev Kuvveti Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığından izin alınmadan yurt dışından gelen sivil ve askeri personelce ziyaret edildi. 7 Ağustos 1992. PC kapsamında ABD EF-1 uçağı Mardin radarına elektronik karıştırma uyguladı. 15 Ocak 1992. Orgeneral Bitlis'in MCC ile ilgili raporundan bazı bölümler ise şöyle. MCC'nin başkanı Albay Naab ve daha sonra onu değiştiren Albay Wilson, Kürt liderlerle yaptıkları görüşmelerde insani yardım faaliyetlerinin dışına taşarak BM'nin 688 sayılı kararı ötesinde ilave girişimlerde bulunmak suretiyle Kürt liderleri Saddam yönetimiyle otonomi görüşmelerinden vazgeçirdiler. Albay Naab, Kuzey Irak'ta Kürtlerin kendi iradeleriyle kendilerini idare etmelerini teminen bölgede seçim yapılmasını teşvik ve yardım ettiler. Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve silinmeyen mürekkep temini vesaire. MCC helikopterleriyle Irak içinde yardım malzemesi dağıtılırken Türkiye tarafına geçilerek malzeme bırakıldı. 10 Ocak 1992. Kürt bölgesinde mevcut yeraltı zenginliklerinin ve ekonomik değerlerin tespiti için site survey'ler yapıldı. Albay Naab ve Wilson, Kuzey Irak'ta bir güvenlik sisteminin kurulması ve düzenli ordunun teşkili için gayret sarf ettiler. MCC Başkanı, Türk otoritelerinden teyit etme gereği duymadan, Kürt ihbarcılardan aldığı bilgilerle ABD üst makamlarına Türk Hava Kuvvetleri'nin Kürt yerleşim bölgelerini bombaladığına dair mesajlar çekti. Albay Young, PKK'ya karşı peşmergelerin başlatmış olduğu harekata soğuk bakarak kardeşin kardeşi vurmasına üzülüyorum şeklinde beyanda bulundu. 5 Ekim 1992. Albay Young, KDP liderlerinden Fadıl Merani'ye hitaben Türk uçaklarının Kuzey Irak'taki PKK kamplarına karşı yaptığı bombardıman peşmergelere zarar verebilir. Bu bombardıman Türk topraklarında yapılmalıdır dedi. 8 Ekim 1992. Türkmenler üzerinden hesaplar. ABD Türkiye'ye Irak'taki Türkmenler üzerinden havuç uzatırken Türkiye'nin Kuzey Irak politikasında denetim MIT'in elindeydi. CIA MIT eliyle Türkmenleri de kukla devlet planının içine çekiyordu. Kuşkusuz buna karşı çıkan Türkmenler de vardı. 1991 yılındaki Kürt ayaklanmasında Türk devleti içindeki Amerikancı unsurların faaliyetlerini ortaya koyan ilginç bir bilgiyi de Türkmen kaynaklar veriyor. Bölgedeki Türkmen kaynaklar 1991 Mart'ındaki ayaklanmayı MIT ve CIA'nin birlikte kışkırttığını vurguluyorlar. Hatta o zaman bölgedeki bazı MIT görevlilerinin Türkmenlere giderek "Hazırlanın, Türk ordusu geliyor." dediklerini aktarıyorlar. 1993 yılı sonunda Tansu Çiller'in başbakanlığı sırasında yaşanan bir olay çok çarpıcı. Dönemin Türkmen hareketi liderlerinden Irak Türkmen Birlik Partisi Başkanı Ahmet Güneş'le MIT'te daire başkanı Yavuz Ataç arasında geçen bir konuşma, o zamanki MIT yetkililerinin Kuzey Irak konusundaki konumunu ortaya koyuyor. Görüşme şu şekilde gerçekleşti. Irak Türkmen Birlik Partisi Başkanı Ahmet Güneş, bölgede yapılacak faaliyetleri ele almak üzere Yavuz Ataç'la bir araya geldi. Güneş, kukla devleti önlemek için bazı önerilerde bulundu. Güneş, daha sonra kukla devletin ekonomik altyapısı açısından tayin edici önemde olduğu ortaya çıkan Halil İbrahim sınır kapısının denetimini KDP'ye bırakmamak gerektiğini söyledi. Sınır kapısının Türkmenlerin kontrolünde olmasını sağlayalım. Bunu yapamazsak Türkmenleri kapının kontrolüne ortak edelim. Bunun için ayrıca Telefar bölgesinden sınır kapısına 10 bin aile yerleştirelim. Ataç bu öneriye karşılık Güneş'e, Siz devletin işine karışmayın. Gereken her türlü şeyi Barzani ile konuşuyoruz diye yanıt verdi. Güneş aynı önerileri dönemin Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi Başkanı Türkekul Kurttekin'e de tekrarladı. Kurttekin de Ataçink'ine benzer bir yanıt verdi. Ahmet Güneş, MİT ve Dışişleri ile yaptığı görüşmeleri ve aralarında geçen diyaloğu basına anlattı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Güneş, MİT'te işkenceye çekildi. 9 Ocak 1994 günü, daha sonra adını Türkmeneli Partisi olarak değiştiren TBP'nin eski genel başkanı Ahmet Güneş, Demet Evler'de kaçırıldı. Mavi bir Renault 12'den inen 4 kişi Güneş'i kapalı bir minibüse bindirdiler. Güneş, Türkmenlerin kendi aralarında belediye olarak andıkları MİT'te 10 gün gözaltında tutuldu. Elektrik verildi, çeşitli işkencelerden geçti. Güneş, serbest bırakılınca Kıbrıs'a gitti. Orada 3 ay göz hapsinde tutuldu. Türkmen kaynakların verdiği bilgiye göre bu olayda Mehmet Eymür, Operasyon Başkanı Yalçın Ertan ve daha sonra Ertan'ın yerine gelen şimdiki MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun başrolü oynadılar. Çiller'in istihbarat danışmanı Nuri Gündeş'in Güneş'i kaçırma emrini veren kişi olduğu dile getirildi. Türkmen Birlik Partisi üyesi 17 kişi aynı günlerde 1993 yılı Aralık ayında KDP'liler tarafından gözaltına alındı. Belediye, İMTP yöneticilerine de bir yıl sonra operasyon başlattı. 1995 yılı Aralık ayından itibaren İMTP yöneticileri Muzaffer Arslan, Mustafa Kemal Yayçılı, Hasan Özmen, Yaşar İmamoğlu ve Necmettin Kasapoğlu belediyeye götürülerek işkenceli sorgulardan geçirildiler. Bir Türkmen kaynak gözaltıları şöyle anlatıyor. Üç arkadaşımızı sokaktan aldılar. Muzaffer Arslan'ı İMTP Ankara bürosunun arkasındaki araba parkından kaçırdılar. Gözlerini bağladılar. Arslan çok konuşuyor diyorlardı. İMTP'nin Kuzey Irak örgütlenme sorumluluğunu yürütmüş olan Necmettin Kasapoğlu, 7 Aralık 1995'te Kocatepe'de gözaltına alınarak belediyeye götürüldü. Sorguyu bizzat MİT Irak masası görevlileri yaptı. Kasapoğlu 4 gün Yeni Mahalle'de tutuldu. Elektrikli işkenceler yapıldı. 11 Aralık'ta adli tabipe götürüldüğünde 5 günlük rapor verildi. İkinci bölüm. Amerika ile ipler kopuyor mu? Kuzey Irak'taki kukla devlet girişimi açısından 1996 Ağustos ayı çok önemli bir dönüm noktası niteliğindeydi. 31 Ağustos 1996'da Körfez Savaşı'ndan 5 yıl sonra Irak ordusu ABD'nin güvenli bölgesine hem de KDP'nin çağrısıyla girdi. 1994 yılından beri rakip Kürt grubu KYB ile aralıklarla sürdürdüğü çarpışmada KDP lideri Barzani Irak hükümetiyle anlaşarak üstün konuma geçti. KDP'nin bu kararı daha sonra 2 yıl sürecek bir sürecin yolunu açtı. Körfez Savaşı'ndan 5 yıl sonra Selahattin kentine törenle asılan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 3 metrelik dev posteri, bölgedeki güç dengesinin muazzam ölçüde değiştiğini gösterdi. Irak'la KDP'nin ortak girişimi, Türkiye'nin de geleceğini etkileyen çok önemli gelişmelere yol açtı. KDP'yi Irak'la ittifaka götüren stratejik bir karar sonucu gerçekleştirilen Erbil'in kurtarılması operasyonunun, bazılarının iddia ettiği gibi ABD ile danışıklı dövüş olmadığı birkaç gün içinde ortaya çıktı. ABD'nin Irak'a yönelik füze saldırısı 3 Eylül sabahı gerçekleşti. KDP ile Irak arasındaki ittifak çizgisi o kadar ileri noktaya ulaşmıştı ki, Barzani, Irak KDP harekatı üzerine Irak'ı bombalayan ABD'ye seslenerek, "Kruz füzeleri bizi korkutamaz" diye açıklama yaptı. KDP'nin Irak'ın desteğiyle gerçekleştirdiği Erbil'e yönelik askeri harekatı amacına ulaştı. Irak askeri birlikleri kısa süre içinde Erbil'den çekilirken KDP'nin peşmergeleri kente hakim oldular. Kente Irak bayrağı dikildi. Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgede hakim gibi görünen ABD hegemonyası ağır bir darbe yedi. 31 Ağustos 1996 operasyonu aslında o dönemde Kürt sorununu emperyalizmi dışlayarak bölge ülkeleri ve Kürt örgütleriyle çözme fikrinin ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu ortaya çıkaran önemli bir gelişmeydi. Türkiye ile ABD arasında kader birliği olduğu fikri bir yana, İsrail-Türkiye-ABD stratejik ittifakının ne kadar anormal ve bölge gerçeklerine ters olduğu görüldü. Türkiye ve ABD'nin çıkarlarının birbirine ne kadar zıt olduğu bir kez daha bilinçlere çıktı. Operasyonla ABD inisiyatifi kırıldı. Bunun aracı olan çekiç güç ve NGO'lar bölge dışına çıkarılıp etkisizleştirildi. O dönemde Türk Genelkurmayı'nın elinde Barzani ve İran'ın da onayıyla hazırlanmış Kuzey Irak'ın yeni statüsü konusunda bir anlaşma metni vardı. Genelkurmay kaynaklarından öğrenildiğine göre iş yalnızca imzaya kalmıştı. ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü'nde düzenlenen ve Erbil operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, son gelişmelerin Ankara, Saddam ve Barzani ortaklığıyla gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapıldı. Amerikalılar, Türkiye'yi kaybettik diyordu. Bağdat, Erbil'e girerken de Türkiye'ye haber verdi, geri çekilirken de. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın Erbil operasyonu öncesinde yaptığı Bağdat ziyareti de Genelkurmay'ın önerisiyle gerçekleşti. Refah Partisi DYP Koalisyon Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çiller'di. O günlerde Kazan'ın Milli Güvenlik Kurulu'na çağrılıp Kuzey Irak'ta Kürtlerin Bağdat'la anlaşmasının zemini oluştu. Bağdat yönetimiyle aranız iyi. Bizden birinin gitmesi yerine siyasetçilerin gitmesi daha iyi olur denildiği ifade ediliyor.